Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Peygamberimiz aleyhisselam ve onun sevgili ashabını yakından tanımak ve İslam'ı onların yaşatmış oldukları örnek hayatlarından örnekler alarak bizden istenildiği gibi şekilde yaşamak arzusuyla hazırlayıp sunduğumuz yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlamak istiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımları tarafından yakınları olan hısımlarını görüyor. Sevde annemizi 3 bölüm halinde işlemiş. Efendim 4. bölüme gelmiştik. Şöyle bir toparlayarak hemen kaldığımız yerden o güzel olayları başarabildiğimiz güzellikle işleyerek güzellerin güzelliklerinden güzellik devşirme arzusu ve duasıyla efendim. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızın her yönüne örnek malum. Bunu hepimiz biliyoruz. Evinde ayrı bir örnek, mescitte ayrı bir örnek, toplumda ayrı bir örnek, savaşta ayrı bir örnek, barışta ayrı bir örnek, örnek, örnek, örnek. İşte bunlardan biri de Resulullah aleyhisselam savaşlara, seferlere giderken kura çekerek hanımlarından birini ya da ikisini duruma göre götürür idi. Böylece annelerimiz bu sefer esnasında gidişlerde, gelişlerde, oralarda neler yaşandığını, hususi boyutlarını, Resulullah'a ait olan sahabenin göremediği bazı hususi boyutlarını bize anlatmış, paylaşmış oluyorlar. Bunları görmüştük ve Bedir Savaşı sonuna gelmiş bir örneğe sıra gelmişti efendim. Şimdi Hazreti Sevde annemiz bazı savaşlara katıldığı gibi bazı savaşların da sonunda o savaşın değerlendirmesini yapardı. Ve o savaşın sonunda yine tebrik etmek için gittiği aileler olduğu gibi şehitlerinden ve gazilerinden dolayı da baş sağlığı ya da geçmiş olsuna gittiği aileler de olurdu. Bildiğiniz gibi Bedir Savaşı'na katılamamıştı Sevde annemiz. Bedir zaferinin ardından da hemen kalkıp Afra Hatun diye meşhur olan Hazreti Afra binti Ubeyd bin Salebe en-Necari el-Ensari radıyallahu anha'nın ziyaretine gitmişti. Çünkü Afra Hatun'un oğullarından ikisi Muaz ve Muavviz kardeşler Bedir'de beraber şehit olmuş, hemen onların ardından da diğer oğlu Avf şehit olmuştu. İşte o üç büyük şehide Afra'nın oğulları deniyordu. Peki bunun Sevde annemize ilgisi nedir diye tekrar merak ettiğinizi düşünüyorum. Az önce o ifadeyi kullanmıştım. Sevde annemiz de taziye ziyaretinde bulunmak, sabır tavsiye etmek için gidiyor Afra Hatun'un yanına. Fakat efendim bu evde iş bambaşka. Afra Hatun çocuklarının düğünü varmış gibi bir sevinç sergiliyordu evde. Gözlerinde yaş olmasına rağmen efendim yüzünde halinde bir sevinç vardı. Hatta Hazreti Sevde Hanım konuya nasıl gireceğini, başsağlığı taziyede bulunacağını efendim öyle bir gayret gösterirken bakınız Afra Hatun ne diyor? Ey Sevde, sevgili oğullarım şehit oldular. Sevgili oğullarım şehit oldular. Allah ve Resulü uğruna Bedir'de şehadet mertebesine erdiler. Ben Rabbimden daha ne isterim ki? Şimdi bir yandan İslam'ın yayılmasını, hükmetmesini istiyoruz. Bir yandan da hiçbir sıkıntıya uğramamak gibi bir şeyimiz var, hatamız var. Yani her şeyin bir bedeli var. Ve yani hiç sorma Sevde, üç oğlumun üçünü birden kaybettim, evim yıkıldı, evim dağıldı, ah vah demiyor kadın. Ne diyor? Üç oğlunu şehit verdin hissediyor ve daha Rabbimden ne isterim ki diyor. Bu durum karşısında Sevde annemizin de bir yandan onun metaneti, teslimiyeti karşısında haz duyar, diğer taraftan üç oğlunu birden şehit verdiği için gözleri dolar ama diğer taraftan da bir şey söylemesi gerekiyor. Allah onların şehadetlerini kabul etsin ey Afra. Allah senin de ecrini kat be kat versin. Allah'ıma bin şükür ki beni de şehit annesi yaptı diyor yine Afra Hanım. Allah'ıma bin şükür ki beni de şehit annesi yaptı deyince Sevda annemiz bir adım daha atıyor. Evet ey Afra, sen şehit anasısın. Hem de üç şehit anası. Üçü birden şehit. O da elhamdülillah der. Hazreti Sevde radıyallahu anha biraz daha konuşup Bedir hakkında işte neler yaşandığına ilişkin ama diğer taraftan da elbette ki ne kadar şehit anası olduğunda sevinse de üç oğlunu kaybettiği için tabii ki hüzünde vardır. Gerekli ziyaretini yapar, bitirir, işte sabır tavsiyelerini söyler ve eve dönmek için müsaade ister. Dışarı çıktığında bazı sesler ve gürültüler duyar. Bedir Savaşı sonrası esirler Medine'ye getiriliyorlardı bu esnada. Yani ordu geldi, işte herkes evlerine geçti, esirler arkadan geliyor. Bu durumda belki yapacağı bir iş çıkar diye düşünerek aceleyle evine, odasına yöneldi. Efendim odasına girince Sevde annemiz, odasının bir kenarında eski kocası Sekran'ın kardeşi, yani ölmüş olan kocası Sekran'ın kardeşi Ebu Yezid Süheyl bin Amr'ı görür. Süheyl'in eli kolu bağlı. Onu böyle gören Hazreti Sevde annemiz sertçe çıkışıyor. Hemen. Ey Süheyl, böyle eli kolu bağlı olmaktansa haysiyet, şeref ve vakarınla ölmek daha hayırlı değil miydi? Böyle sert çıkırır, çıkışır. Bu esnada Peygamberimiz Aleyhisselam da içeride. Ama Sevde annemiz henüz onu görmemiş. Resulullah bu sözü işitince Sevde annemize dönüyor. Ey Sevde, sen kafirleri Allah'a ve Resulüne karşı savaşa mı teşvik ediyorsun? Deyince Sevde annemiz bir anda mahcup oluyor. Resulullah'ın yanında sesini yükseltti. Resulullah'ın yanında evdeki esire bağırdı. Yani nesi oluyordu? Kayınbirader oluyordu. Ancak hakkı da teslim etmekten geri durmadı. Ya Resulallah, seni hak elçisi olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki Süheyl'i böyle eli kolu bağlı olarak görünce bir anda kendimden geçtim. Yoksa ben kafirlerden hiçbirine arka çıkmadım, çıkmam da. Aleyhisselam bir şey demiyor. Efendim kadın olsun, erkek olsun, yiğit ve mert bir insana esaret yakışmazdı. Süheyl bin Amr da böyle yiğitlerden biriydi. Aynı zamanda çok zeki ve akıllıydı. Sevde annemiz onun ne diye hala müşrik saflarında kalıp savaştığına kızıyordu. Müşrik saflarında esir olmak yerine Müslüman olarak şehit olsa daha iyi olmaz mıydı? Onun asıl çıkışı buydu. Şimdi efendim burada biz Sevde annemizin, diğer annelerimizde bunları çok fazla göreceğiz, olaylar içerisinde kenarda kalmadığı, ilgisiz kalmadığı, müdahil olmadığı şeklindeki rivayetleri görmüyoruz. Hadisenin tamamıyla içindedir. Aynı zamanda öfkeden söylediği bir sözün farklı manaya çekilebileceğine ilişkin de Resulullah Aleyhisselam onun niyetini bildiği halde onu uyardığını görürüz. yani aleyhisselam sen biliyorum iyi niyetlisin, kastın bu değil demedi. Onu biliyor zaten aleyhisselam. O yüzden ya ben aslında kastım bu değildi deyip de bazı sözleri sarf ederiz. İşte yakınlığımızın yakınlığı, hısımımızın hısımlığı burada ortaya çıkar. Bu söz farklı şekilde dışarıya yansır. Yanlış yorumlara, anlaşılmalara sebebiyet verebilir. O yönüyle biz buradan bu örneği çıkaracak. Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili Sevde annemize verdiği cevap, Sevde annemizin de Aleyhisselam'a karşı mahcubiyetle verdiği cevabı görüyoruz. Geçen kısmen değinmiştim. Sırayla bir kez daha gitsin diye onu da hızlı geçeyim. Sevde annemiz işte az önce söylediğim gibi yani Aleyhisselam kura çekerek hanımlarını götürürdü ya. Uhud Savaşı'nda da Sevde annemize çıkmıştı bu. Sevde annemizi götürmüştü Uhud Savaşı'na Resulullah Aleyhisselam. Uhud Savaşı'nda Sevde annemizle ilişkin böyle çok ayrıntı yok. Sadece efendim Uhud Savaşı'na katılarak savaşta yaralanan birçok Müslümanın yarasını sardığı, efendim onlara su taşıdığı, cephe gerisinde hizmetler yaptığı rivayeti var. Ama bu arada hepinizin bildiği gibi işte bu okçular manevrasından sonra değişen savaşın seyrinde Sevde annemiz de eline ne geçirirse Müslümanlarla, ashabla beraber efendim düşmana karşı koyduğunu da biliyoruz. Zaten yiğit bir hanımdı. Bu Uhud Savaşı'ndan sonra arada işte Hendek Savaşı var, birçok savaşlar var. Annelerimizin her birinin ayrı ayrı her sefere, her savaşta ilgili ayrıntılı hikayeler yoktur. Sevde annemizin hemen Uhud'dan sonra hikayesi Hayber'de geçer efendim. Hayber'e de katılır annemiz. Aleyhisselam çektiği kura sonucu onu götürür. Sevde annemiz yaşını almıştır yani böyle, fakat yiğit bir annemizdir. Hayber'de de yine çok büyük cesaretle çok yararlı hizmetler yapar Sevde annemiz. Bu savaşta efendim önce esir düşüp cariye konumuna düşen, sonra Aleyhisselam'a müracaat eden, sonra Aleyhisselam'ın görüşmesiyle İslam'ı kabul edip Müslüman olan ve sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evlendiği Safiye annemizi görürüz. Safiye annemize sıra geldiğinde orayı Safiye anne boyutuyla ayrıca göreceğiz. Ben sadece Sevde anne boyutuyla ve Resulullah Aleyhisselam'ın bu hısımına karşı olan hısımlık yakınlığını, ilişkisini söylemeye çalışayım. Safiye annemiz genç, bir hayli genç bir annemiz. Bunu ona sıra gelince söyleyeceğimi bir kez daha tekrarlayayım. Bu evlilik esnasında Hayber dönüşü oluyor, yolda oluyor bu evlilik. Bu evlilik esnasında Sevde annemiz çok önemli bir görev üstleniyor. Yani Safiye annemiz Yahudi o güne kadar. İslam'a yeni giriyor. Sevde annemiz onu bir yandan Resulullah'a, bir yandan İslam esaslarına, bir yandan İslami işte kıyafetti, davranıştı, hareketti, ibadetti, bunlara hazırlayan Sevde annemiz, Safiye annemizi. Ayrıca Allah-u Teala herkese farklı bir özellik verir. Hazreti Safiye annemiz de Hazreti Ayşe annemiz gibi hem çok güzel hem bilge bir hanım. Yani yetişmiş eleman deriz ya, öyle bir yapısı, özelliği var. Ve nazik, çok kibar bir hanım. Hazreti Sevde annemiz ondaki bu güzelliği görür. Normalde kuma dediğimiz onun yanına eşine gelecek sonuçta. İnsan kıskanır tabii ki. Ancak Sevde annemizde farklı bir olgunluk görürüz. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam'a Safiye annemizi hazırlarken, diğer yandan da işte İslam'ın güzelliğini yüzüne yansıyan güzellikle beraber anlatırken, aynı zamanda aramıza hoş geldin bakışı, onu kabullenme ve benimseme duruşu görürüz. Ya bu kadından nereden çıktı ya? Vay anasına diye, affedersiniz, bir duruş yoktur. Yani Resulullah Aleyhisselam onunla evlendiği için, Resulullah Aleyhisselam'a da karşı gelemeyeceği için bu kadına katlanmak ayrı bir şey. Bununla ortaklığı benimsemek ayrı bir şey. Bu nasıldır, nasıl değildir, o konuda fazla bilemem. Çünkü kuma hadisesini biz yaşamadık, bilmiyoruz, ama bu sefer esnasında efendim Sevda annemizin tabiri yerindeyse ilk yani eğiticisi, yardımcısı, estağfurullah, Sevda annemiz Safiye annemizin ilk eğiticisi, yardımcısı olduğunu görürüz. Hayber Medine bayağı mesafesi vardır. Yol boyu da ona arkadaşlık eder Hazreti Sevde annemiz. Efendim, yine birkaç ders önce geçtiği ve sonra sık sık geleceğini söylemeye çalıştığım bir yere geldik gene. Hazreti Sevde annemiz, Hazreti Hatice annemizden sonra ve Hazreti Ayşe annemizden önce peygamber evini tek başına idare etti. Onun yerini doldurma konusunu genişçe işledik, hatırlarsınız. Hazreti Ayşe annemizin gelmesinden sonra da bütün gücünü bu genç hanımın rahat etmesi için sarf etti. Ona hem çok iyi bir arkadaş ve hem de iyi bir adeta anne abla gibi oldu. Yani çok yardımcı oldu. Şimdi efendim, iyi anlaşılması lazım. Sevda annemiz Hatice annemizden sonra geldiği için onun yerini dolduramam demişti ama gayret göstermişti. Ayşe annemiz ondan sonra gelecek. Her şeyle mükemmel olan Ayşe annemiz Sevda annemiz için kıskanılacak en büyük rakip. Ama Sevda annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın Ayşe annemize karşı olan sevgisini, muhabbetini gördüğünden Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gönlünde yer tutmak, orada yer edinmek, orada kalmak için onun sevdiğini, sevmesi gerektiğini biliyor, görüyor, anlıyor. Seviyor gibi görünmek başkadır, sevmek başkadır. İşte Ayşe annemizi gerçekten seviyor Hazreti Sevde annemiz. Kendisinden önce Hatice annemizin yerinin doldurulamayacağını gören Sevde annemiz, kendisinden sonra da Ayşe annemiz gibi olamayacağını da görüyordu. Dolayısıyla Hazreti Ayşe annemize özel bir yer verdi. Yaşlandı artık. Efendim, bazı rivayetlerde Peygamberimiz Aleyhisselam Sevde annemizi boşayacaktı, böyle bir şey var. Bazılarında boşama faaliyeti var. Bazılarında böyle bir rivayet olmaksızın kullanacağım cümle var. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Ancak Sevde annemiz bir gün Resulullah Aleyhisselam'a çok ilginç bir cümle kullanıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben sıramı, bana ayırdığın sıramı kendi isteğimle, gönül rızamla Ayşe'ye veriyorum. Ben sadece senin hanımın olarak ahirete gitmekten ve orada da senin hanımın olarak dirilmekten başka bir isteğim yoktur. İşte bu bir ayetin gelmesine vesile olacak ve hem İslam tarihi siyer kitapları hem tefsir kitapları bu konuda geniş geniş malumat verecekler. Ben sadece burayı açacak olsam birkaç ders buraya alasım. Ancak benim sizinle paylaşmaya çalıştığım şey Aleyhisselam'ın hısımlarıyla, ki şimdi hanım var, iletişimi, ilgisi, karşılıklı diyalogları, tüm ayrıntılar değil. Evet, annemiz, o ifadeyi kullanmaktan imtina ediyorum ama anlaşılmıyor diye mecburen biraz kapalı da olsa kullanmak durumundayım. Yani benim böyle adama ihtiyacım yok. Netice itibariyle ben artık yani yaşlandım. Ancak yani ben böyle boşanmak yerine ben şu dünyada sen hanımın olmayı Allah bana nasip etti. Ben kıyamet günü de öyle dirilmek istiyorum. Oraya öyle gitmek istiyorum. Senin hanımın nikahın altında ölmek istiyorum. O yüzden ben kendi isteğimle, gönül rızama sıramı Ayşe'ye veriyorum diyor. Nerede, neyin ve nasıl yapılacağını çok iyi bilen bir gül annedir bu. Ve bunu da yapıyor, yani görüyorsunuz. Sadece efendim öyle basit bir temenni değil bu. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe annemize olan sevgisini biliyor, görüyor. Hazreti Ayşe annemizden bir hayli yaşlı olduğu halde adeta Resulullah'ın sevgisini kazanmak için Ayşe annemize hizmet bile ediyor. Yani Ayşe annemizde bunu göreceğiz. Ayşe annemizde ey Sevde şunu yap, ey Sevde bunu yap, onu yap, bunu pişir, bunu götür, bunu sil, bunu temizlemediği temizle diye talimatlar, emirler vermiyor. Ama yani bunlar hep gönül işi. Yani sonuçta zorlu olmaz ki bu. Efendim bu konuda Nisa suresinin 128. ayeti kerimesi nazil oluyor. Onu da mealen zamana sığdırayım diye sizlerle paylaşayım. Allah Teala buyuruyor. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh anlaşma yapmalarında onlara günah vebal yoktur. Sulh, anlaşma, barışma daima hayırlıdır. Zaten nefsler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız, sakınırsanız, takva sahibi olursanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Evet, Nisa 128. Sevda annemiz, işte bu ilahi vahye mazhar olan bahtiyar sahabilerden biridir. Gerçekten annemiz bunu ifade ediyor Resulullah Aleyhisselam'a. Allah-u Teala ayet-i kerime gönderiyor. Çünkü Aleyhisselam'dan netice itibariyle neyin nasıl yapılması, yaşanması noktasında efendim ayetlerle biliyorsunuz yani hayatına yön çiziyor. Ve Sevda annemizin bu tavrı, bu takındığı tavır Resulullah Aleyhisselam'ı çok ama çok memnun ediyor. Hele Ayşe annemiz bunu duyunca gözleri yaşla doluyor ve Sevde annenin diyor benim hayatımda özel bir yeri var. Tabii anne biz diyoruz, Sevde'nin diyor benim hayatımda çok özel bir yeri var diyor Hazreti Ayşe annemiz. Şimdi yapılan hareket ya başkasına mintan biçmek kolaydır. Başkasına akıl vermek, sabır dilemek kolaydır. Başkasının yaşadığı bir hadiseyi anlatmak, yazmak, paylaşmak da kolaydır. Ancak onu hayatımıza yaşamak gerçekten çok zorlu bir iştir. O yönüyle sadece hadiseleri rivayet esnasında nefsim adına, dinleme esnasında sizler adına sadece tarihi vak'a diye dinleyip geçersek emeklerimize yazık olur. Bizim yapmamız gereken şey bu güzel insanların güzelliğinden yeterince istifade ederek örnek almaktır efendim. Örnek almak. Evet efendim, Sevda annemizin ortaya koyduğu bu güzellik, Ayşe annemizin ona karşı şükran duyguları bizim gönül ve amel dünyamıza ciddi şekilde yansıması lazım. Efendim Sevda annemizin şakacı olduğunu daha önce söylemiş, bir şakasını paylaşmıştık. Ha, bu arada farklı şehirde görürüz. Bir gün Resulullah Aleyhisselam hanımlarını daha önce ifade ettiğim gibi yani ikindi namazından sonra onlara bir araya toplanırlardı. Onlarla sohbet yapardı. Sonra sıra kimdeyse gider orada kalırdı Aleyhisselam. Yine böyle annelerimizle beraber efendim oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Bu muhabbet esnasında efendim Resulullah Aleyhisselam bir çok güzel bir şeyi, ifadeyi Ayşe annemizin, diğer annelerimizin sorusu üzerine efendim ortaya koyacak. Aleyhisselam o muhabbeti yaparken efendim soruyor annelerimiz. Ya Resulallah, hayat fani, ölüm hak. Allah hepimizin hakkında hayırlısını versin. Ancak Allah-u Teala hak vaki olur da vefat edersen sana kavuşma yönüyle ilk önce hangimiz önce gelecek? Yani önce hangimiz sana kavuşacağız? Burada sordukları soru, Resulullah'ın vefatından sonraya kalırsak hangimiz daha önce sana kavuşacağız? Bunlar vefat sonrasında bile ona erkenden kavuşmayı arzuluyorlar. Resulullah Aleyhisselam tebessüm etti ve kolu en uzun olanınız buyurdu. Kolu en uzun olanınız. Olayı Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Ona sıra gelince bunu biraz daha açacağım. Onlar da bir ölçü şeyi alıp birbirinin kollarını ölçüyorlar. Sevde annemizin kolu en uzun çıkıyor. Tabi boylu hanım olduğundan tabi boyuna göre kolu da uzun. Ve onlar bu şekilde düşünüyorlar. Yani kol uzunluğu hadisi şerifin efendim metnine bakarak bu gerçek kol diye düşünüyorlar. Ve gerçekten de Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra ilk vefat eden Sevde annemiz olacak. Ancak bir taraftan gerçekten kolu biyolojik olarak uzundu ama diğer taraftan Hazreti Sevde annemiz çok sadaka verirdi. Bu sadaka vereniniz anlamı üzerine durur Hazreti Ayşe annemiz. Orayı Hazreti Ayşe annemiz kısmına bırakıyorum. Orada inşallah açabildiğim kadar açacağım. Yani kolu uzun olmak. Şimdi hakikaten peygamberimizin vefatından sonra Sevde annemizin vefat ettiğini ve bu anlamda kolu uzun olduğunu görürüz. Efendim Sevde annemiz Resulullah Aleyhisselam'ı bilhassa üzüntülü gördüğünde çok şaka yapardı. Onu böyle tebessüm ettirmek için elinden geleni yapardı. Aynı zamanda da diğer annelerle güzel latifeleri olurdu. Fakat bazen de bu doz kaçtı, kaçardı yani. Dozun kaçtığı da olurdu. İşte şimdi ona bir örneği sizlerle efendim paylaşmak istiyorum. Hazreti Sevde annemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemizin yanındayken ziyaretlerine gidiyor. Ve onların yemek yediğini görüyor. Şimdi bu örneği verdim. Hani bulamaç yemeği yiyorlar efendim. Gel sen de ye diyorlar. Ben tokum deyince Ayşe annemiz ona yemeği yüzüne gözüne serpiştiriyor ya. Şimdi bu şaka sonrasında ben kendim için de düşünüyorum. Sizler için de düşünüyorum. Bu tarz şakalar yaptığımızda hani nerede durmamız gerekir? Yani haddi aşmama noktasında bunları anlatırken de yazarken de efendim yani her halükarda böyle takılıyorum, zorlanıyorum. Acaba doğru anlayabiliyor muyum? Doğru anlatabiliyor muyum? İftira mı atıyoruz? Yani netice itibariyle hepimiz insanız. Ben onların yaşadığı hayatı size anlatmıyorum ki. Onların yaşadığı hayattan benim anladığımı anlatıyorum. Aynı konuyu başka bir hoca arkadaşımız veya hoca hanım anlatsa çok farklı şeyler anlatacaktır. Çünkü hiçbirimiz ne kadar konuya hakim olursak olalım onların yaşadığı hayatı olduğu gibi aktarmıyoruz yani. Onların yaşadığı hayattan anladığımızı paylaşıyoruz. O yönüyle bu şakaları paylaşırken de bazen dururum ben yani efendim acaba bunlar paylaşılsa nasıl olur diye. Bazen çünkü dinlerim, duyarım. Bazen böyle örnekler verilirken bazı yerlerde ben bile anlıyorum ki yanlış bir örnek verildi. Kastedilen mana o değildir. Dolayısıyla da insan üzülüyor. Şimdi farklı bir örnek var. O yüzden bu açılımı verdim. Bir örneğe girip çıktım hızlı bir şekilde. Hepiniz biliyorsunuz ki Resulullah Aleyhisselam balı ve helvayı severdi. Evet, balı ve helvayı Resulullah severdi. Ballı ve helvayı sevelim. İkindi namazından döndüğü zaman önce onlara toplu halde sohbet eder. Sonra da hanımlarının birinin yanına girerdi. Sıra kim değilse. Bunu biliyorsunuz artık yani. Yine bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı olan Hazreti Hafsa annemizin yanına girmişti. Orada her zamankinden daha çok kaldı. Akrabalarından biri Hazreti Hafsa annemize küçük bir çömlek ile bal hediye etmişti. O da bu baldan şerbet yaparak Resulullah Aleyhisselam'a ikram etmişti. Resulullah Aleyhisselam onun yanında ekstra bal şerbeti içtiği için normal zamanından biraz daha uzun kalmıştı. Bu yaşanılan olay. Bu durumu haber alan Hazreti Ayşe annemiz hemen harekete geçiyor. Bakın çok böyle bazıları bunlara entrika diyorlar. Entrika, Allah affetsin cümlemizi, entrika ne manaya gelir? Buradaki şakalar ne manadır? Sonuçta bir kadını kıskanması doğaldır. Zaten kıskanmıyorsa sakatlık var deriz biz. Ama burada başka bir latife, başka bir incelik var biz kavrayamasak da. Hazreti Ayşe'miz Safiye annemizi yanına alıyor. Safiye annemizi. Şimdi Safiye annemiz yanına alıyor demek ne anlama geldi şimdi bu? Hayber'den sonra demektir bu olay. Çünkü Aleyhisselam Safiye annemize Hayber'den dönüşünde evlenmişti. Her konuda çok iyi anlaştığı ve çok iyiliğini gördüğü Sevda annemize gidiyor. Kimle beraber? Safiye annemizle beraber. Şimdi üç anne bir araya gelmiş oldular. Safiye anne, Ayşe anne, Sevda anne. Nerede? Sevda annemizde. Ey Sevde diyor Ayşe annemiz. Senden bir şey istesem yapar mısın? Sevda annemiz memnuniyetle. Ben senin her istediğini yaparım ey Ayşe. Peki Resulullah gördüğün gibi Hafsa'nın yanında her zamankinden daha çok kaldı. Öyle oldu bu sefer. Hafsa ona bal şerbeti içirmiş. Evet diyor Hazreti Sevda annemiz. Şimdi ey Sevda beni iyi dinle. Biraz sonra senin yanına gelecek olan Resulullah'a ya Resulallah sen megafir mi yedin diye sorarsın. Megafir mi yedin diye sorarsın. Şimdi megafir ne diyeceksin şimdi? Megafir Sevda annemizin cevabında açık ve net. Resulullah megafir yememiş ki ama hem megafir çok kötü kokar. Bir ağacın bitkisi bu. Kokusu kötü demek ki megafir. Ve yani Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah sen megafir mi yedin diye sorarsın diyor. Sevda annemiz de gayet mert bir şekilde Resulullah megafir yememiş ki ama hem megafir de çok kötü kokar. Çünkü aleyhisselam kötü kokan şeyleri yemezdi. Sen beni dinle ey Sevde. Dinliyorum ey Ayşe. Sen böyle sorunca o da tabi olarak hayır yemedim diyecektir. Elbette yemediğine göre yemedim der tabi. Resulullah hayır deyince, yemedim deyince sen de bu sefer de ki ona ya senden gelen bu koku nedir? Ona böyle söyle. Sevda anne yine itiraz gibi bir duruşu var. Resulullah öyle kötü kokmaz ki ama. Tabii ki kokmaz ey Sevda. O Allah'ın Resulü'dür kokmaz. Öyle şeyleri yemez o. O zaman niye öyle diyelim ki? Şaka yapacağız ya şaka. Ha şaka mı? Şakaysa olur olur. Resulullah megafir yemediğini söyleyecektir diyor Ayşe annemiz. Sen de bu megafir konusunun kokusunun estağfurullah nereden geldiğini ona ısrarla soracaksın. O da Hafsa'nın yanında bal şerbeti içtim diyecektir. Sevda annemiz elbette diyor olay bu. Sen de o zaman öyleyse o bal arısı onu Urfut ağacından toplamıştır dersin. Megafir kokusu böyle oluşur çünkü. Olay bu. Böyle bir şakaya giriyorlar aleyhisselamla ilgili. Böyle söyleyince ne olacak peki? Senden sonra bana gelince ben de ona aynısını söyleyeceğim. Evet. Buraya kadar sessizce dinleyen Hazreti Safiye annemiz şaşkınlık içindeydi. Hazreti Ayşe annemiz sözün burasında Hazreti Safiye annemize dönüyor. Benden sonra da Resulullah sana gelince sen de aynısını söyleyeceksin ey Safiye. Safiye annemiz endişelidir. Bu hareket doğru olur mu acaba? Şaka yapacağız dedik ya şaka yapacağız. Ha şaka ise olur tabii. Sevgili annelerimiz böyle konuşup aralarında anlaştıktan sonra hepsi kendi odalarına çekildiler. Peygamberimiz Aleyhisselam da Hazreti Sevde annemizin yanına vardı. Daha hoş beş ve ikram faslında Hazreti Sevde annemiz atıldı. Ya Resulallah siz megafir mi yediniz? Böyle soruyor. Aleyhisselam hayır buyurdular. Öyleyse sizden gelen bu koku da nedir böyle? Aleyhisselam biraz mahcup. Çünkü sevmiyor öyle bir şeyi. Ne kokusu diye sordular. Sevda annemiz megafir kokusu ya Resulallah. Hem de çok ağır. Deyince bak Ayşe annemizin dediği nasıl ortaya çıkıyor hemen. Ayşe nasıl her şeyi böyle tespitleri güzel yapıyor. Hafsa bana bal şerbeti içirmişti diyor Resulullah Aleyhisselam. Herhalde ey Allah'ın Resulü o arı o balı Urfut ağacından toplamıştır. Çünkü çok kötü mağfir kokusu geliyor. Şimdiye kadar senden böyle bir koku hiç duymadım ben. Resulullah Aleyhisselam daha sonra Ayşe annemizin yanına, sonra Safiye annemizin yanına vardığında hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Hazreti Ayşe annemize sıra gelince orayı, o kısmı açacağım biraz. En sonunda yine Hafsa annemizin yanına dönünce Hafsa annemiz memnuniyetle beraber tekrar bal şerbeti ikram etmek istedi. Ya Resulallah, size yine bal şerbeti ikram edeyim mi diye soruyor. Aleyhisselam, hayır, ben artık o bal şerbeti içmem buyuruyor. Olayı bilmeyen Hazreti Hafsa annemiz şaşırıp kalıyor tabi. Daha sonra Hazreti Ayşe'nin yanına giden Sevde annemiz yaptıkları şakanın çok yanlış bir şey olduğunu söyleyip ilave ediyor. Ey Ayşe, vallahi biz yanlış bir iş yaptık. Resulullah bal şerbetini haram ettik. Hazreti Ayşe annemiz susuyor ve gülüyor. Efendim, böyle bir şaka yapıyorlar. Ben şimdi bu şakayı yani açmak isterim fakat doğru söylemek lazım. Yani o günlerde bu bazı şakalar bazı bölgelerimizde çok önemli boşluğu doldurur. Aynı şaka başka bölgede hakaret anlamına gelebilir. Değil mi efendim? O bakımdan biz asr-ı saadette yaşanan her şeyi bütünüyle anlamış gibi düşünmeyeceğiz. Zaten o yanlışı orada yapmış oluruz. Dikkatli olacağız ki efendim ya şu şaka yaptılar şu manaya geliyordu diye her şeyi böyle tüm resmiyle tüm ayrıntısıyla zaten kayıtlarımızda yoktur efendim. Sevde annemizi Resulullah'ın hayatı içerisinde bir de veda haccında görürüz. Bu konuda Ayşe annemiz onun hakkında güzel rivayetlerde bulunacak. Onu Ayşe annemize bırakıyorum. Sadece şunu söyleyelim. Veda haccında Arafat'tayken belli bir malum sıralaması var bu işin. Arafat'tan Müzdelife'ye dönüş var bunun. Ancak Sevde annemiz yaşı, kilosu, boyu sebebiyle efendim bu intikal esnasında geri kalacağından ve Resulullah Aleyhisselam'ı da böyle sıkıntıya sokacağından endişe ettiği için Resulullah Aleyhisselam'dan Arafat vakfesinden sonra müsaade ister ve herkesten önce efendim Müzdelife'ye hareket eder. Bu tabloyu Ayşe annemiz de sizlerle paylaşmaya efendim çalışacağız. Evet, her anı, her günü Resulullah Aleyhisselam'a tam bir teslimiyetle, hizmetle geçen bir ömür. Her şeyi ona gören, onda gören ve her şeyi ondan bulan bir gül anne. Bu önemli ifadedir yalnız. Onu anlayan, onu anlatan bir anne. Neticede Peygamber Aleyhisselam'ın vefat sahnesi her annemiz için çok çarpıcı bir sahnedir. Ancak eğer izin verirseniz kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam bildiğiniz gibi Ayşe annemizin odasında yanında vefat ettiği için ben o sahneyi Ayşe annemizi işlerken böyle bütün başarabildiğim kadar daha doğrusu bütün demeyeyim ayrıntılarda orada paylaşacağım. Ancak inna lillah ve inna ileyhi raciun çığlığı Medine'yi ayağa kaldırdığında Hicri 10. Miladi 8 Haziran 632'yi gösteriyordu. Ve Resulullah Aleyhisselam vefat etmişti. Bu sahne gerçekten bütün annelerimizin hayatında çok özel bir yere sahiptir. Ama ifade ediyorum sık sık en geniş boyutu da efendim Hazreti Ayşe annemizde geçiyor. Oraya bırakıyorum bu dayanılmaz sahneyi birkaç bölüm halinde sizlerle paylaşmak arzusuyla. Peki efendim, şimdi şöyle bakacağız Sevde annemize. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan önce 50-55 yıl, 50 ya da 55'inde de çünkü evlendiğinde yaşamış annemiz. Efendim, Peygamberimizle beraber 14 yıl yaşamış sevgili annemiz. Peygamberimizle beraber 14 yıl yaşamış. Onunla beraber. Ve ondan sonra da 12 yıl daha yaşayacak annemiz. O yüzden biz bunu formüle ederek Peygamberimizden önce 50-55 yıl, Peygamberimizle beraber 14 yıl, onsuz ise 12 yıl şeklinde ifade kullanıyoruz. Onu taşıdı bütün zamana ve mekana. Onsuz ama onunlaydı sürekli. O artık ondan bir parça olmuştu. O ondan bir parçadır bize de. Onun döneminde olduğu gibi ondan sonra da son derece sade bir hayat yaşadı Sevda annemiz. Yokluk da yokluk değildi onunki. Varlık da sadelik idi. Evet. Hazreti Sevda annemiz abide, zahide ve muhlise bir hanımefendiydi. Fakir fukaraya sadaka vermek en büyük meziyetlerinden biriydi. Bu daha önce geçti kolu uzun diye. Ancak bu sadakalarını çokça gizli verirdi. Çok çok gizli verirdi ve çok çok sadaka verirdi. Çok dağıtırdı. Hatta anlayalım diye uzun bir örnektir ama ben onu kısaltacağım çünkü konumuzu farklı anlamlı kılıyor. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde malum ülke zenginlendi. Efendim maaşlar bağlandı. Güzel bir hayata geçildi o dönemde. Hazreti Ömer radıyallahu anh da bir torba dolusu, bir torbayla daha doğrusu para, yani torba, kese para gönderir Sevda annemize. Sevda annemiz gelen torbaya bakar, bu nedir diye sorar. Derler ki, halife Hazreti Ömer radıyallahu anh size gönderdiği para diye cevap verirler. Sevda anne şaşırır. Hurma mıdır ki bu kadar çok göndermiş? Hurma mıdır ki bu kadar çok göndermiş? Hani hep yokluktan bahsedilir ya, bakın o kadar para, Sevda anneye bu kadar para düştüğüne göre Ayşe anneyi düşünün, diğerlerini düşünün. Ülkenin geldiği zenginliği görün. Ancak gönlü zengin olanlar paraya kul kele olmazlar. İşte örneği, hurma mıdır ki bu kadar çok göndermiş? Vay be, ben bu kadar parayı ilk defa bir arada görüyorum diye görgüsüzlük yapmıyor. Hurma mıdır ki bu kadar çok göndermiş diyor. Ve bir tekini kullanmadan hepsini infak ediyor. İşin garibi, ülke zenginleştiği için infakı da zor yapıyor. Çünkü para verecek kimseyi bulamıyor. Evet, parayı verecek kimseyi bulamıyor. Efendim, Resulullah Aleyhisselam'la hısımlık boyutunu işliyoruz ya, şimdi zamana sığdırmaya çalışarak ben, Sevda annemiz Peygamberimize evlendiği o evlenme aşamasında itibaren şöyle hızlı birkaç örnek vereceğim. Hatırlayacaksınız, onunla evlenmekten bazı çekinceleri vardı. Bunların bir tanesi çocuklarını öne sürmesiydi. Sevda annemizin Mekke hayatı, Habeşistan hayatı, hicret hayatı, Medine hayatı, vefatı, bütün bunları ayrıntılı ayrıntılı okuduğumuzda hiçbirinde çocuklarına ilişkin tek bir rivayet yoktur efendim. Bakın, rastlayamadım demiyorum. Yoktur diyorum rahat rahat. Çünkü çok araştırdım. Ancak ileriki zamanlarda bazı fetihler esnasında bazı isimler geçer. Sevda annenin çocukları diye geçer. İki tane isim geçiyor. Biri Esved, biri Abdurrahman. Bunların Peygamber Aleyhisselam'la bir hısımlık noktasında bir bağlantı, ilişkiyi ben bulamadım. Kayınpeder Zema bin Kays. Bu iman etmediği halde Resulullah Aleyhisselam'a karşı saygısı vardı. Kayınvalidesi Şemus binti Kays, bu zaten vefat etmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın Sevda annemizden dolayı 8 tane kayınbiraderi vardı efendim. 8 tane kayınbiraderi vardı Aleyhisselam'ın. 4 tane baldızı vardı efendim. Ve bunlarla güzel bir diyaloğu görürüz. Bunların bir kısmı çok geç İslam'a girdiler. O geç dönemde de çok fazla Resulullah'a girmeden önce işkence, eziyet ettiler, kötü sözler söylediler. ama Allah onlara İslam'ı nasip etti. Resulullah Aleyhisselam'ın onlara olan ilgisi, davranışı, onlara İslam'ın özelliğini, güzelliğini gösterdi. Bu 8 kayınbiraderin, efendim 8'inin de iman ettiğini söylemek istiyorum. Fakat Malik, Abd, Abdurrahman, Abdullah'ın dışında Süheyl, Şemer, Selit, Hatip hakkında malumat olmadığı için geçiyorum. Bu 4 tane baldızı Aleyhisselam'ın Umeyme, Hureyre, Ummu Kusum, Ummu Habibe. Bunlar da efendim Peygamberimiz Aleyhisselam'a iman etmişler. Sadece en son ki baldız Ummu Habibe İslam gelmeden önce vefat etmiş idi. Evet, Hazreti Sevda annemizin de vefat ile ilgili vefat tarihi noktasında çok farklı rivayetler var. Ben bu rivayetleri araştırmış hocalarımızın araştırmalarını inceleyerek, fakir ben de başarabildiğim kadar araştırarak şöyle bir kanaat ortaya koydum. Bütün rivayetlerin yanında genel kanaat şudur. Hazreti Sevda annemiz, Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun hilafeti döneminde Hicri 23, miladi 644'te Medine'de 67-68 yaşlarında vefat etti efendim. O şimdi diğer annelerimizle beraber Medine-i Münevvere'de Cennetül Baki kabristanında ziyaretlerimizi beklemektedir. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 5 hadis rivayet etmiş olan sevgili annemiz, dünyada da ahirette de Resulullah'ın hanımı olarak muamele görmekten duyacağı memnuniyeti Resulullah'a bizzat ifade etmiş idi. Efendim elbette ki kaynaklara yansıyan, benim de ulaşabildiğim, tarayıp derleyebildiğim kadarıyla bütün hayatını değil, 4 bölüm halinde Resulullah'la olan o güzel beraberliğini sizlerle paylaşmaya çalıştım Sevda annemizin. Allahu Teala başta Allah'ın rahmetini kazanacağımız ameller işlemeye cümlemize nasip eylesin diyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın şefaatini hak edeceğimiz davranışlar nasip eylesin diyorum. Ardından da bütün annelerimizin ve Sevda annemizin de şefaatini ümit ediyoruz. Allah yolundan ayırmasın diyoruz ve o güzel insanların güzelliklerini güzelliklerimiz haline getirme arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.